8. ayrım, Melih Kibar'la çalışma, sayfa 59. İstanbul'da kış ve bahar aylarında sahne alıyorduk. Çünkü yaz geldiği zaman lokaller ve kapalı mekanlar boşalıyordu. İnsanlar yazlık tatil beldelerine gidiyorlardı. Aslında bizim de aklımız güney sahillerinde, özellikle Antalya'daydı. Orada çalışmak için ilk adımı nasıl atacağımızı bilemiyorduk. Böyle düşünüp dururken bir gün telefonumuz çaldı. Arayan Melih Kibar'dı. Tabii önce çok şaşırdık. Bu ünlü besteci, aranjör bizi ve telefon numaramızı nereden bilebilirdi ki? Melih Kibar'la daha önce fakülte yıllarında bir kez karşılaşmıştık. Yıldız Üniversitesi'nin düzenlediği bir yarışmaya katılmıştık ve Melih Kibar jürideydi. Biz grubumuz Dinlence ile birlikte dereceye girmiştik. Demek ki bu onun aklında yer etmiş diye düşündük. O günden sonra hiç karşılaşmamıştık çünkü. Hemen ertesi gün Melih Kibar'ın bürosundaydık. Melih Bey bizi çok iyi karşıladı. Düşündüğümüz gibi o yarışmadaki performansımızı beğenmişti. Güney'e gitmenin yollarını gökte ararken yerde bulmuştuk. Bize bir iş teklifinde bulundu. Bundan böyle müzik çalışmalarımızın organizasyonunu onun şirketi olan Melki Prodüksiyon üstlenecekti. Bizim için yeni bir dönem açılmış oldu ve böylece Güney'in 5 yıldızlı otellerinde müzik yapmaya başladık. Müzik bize sahne çalışması dışında da parasal destek oldu. Kerim master ve doktora yıllarında gazete ilanı yoluyla bulduğu öğrencilere gitar dersi verdi. Bu şekilde 25 kadar gören öğrenci yetiştirdi ve özellikle profesyonel müzik yaşamını seçenler onun için hep gurur vesilesi oldu. Sezen Aksu'yla tanışma. Yıllarca profesyonel olarak müzik yaptık. Çalıştığımız mekanlarda yaşanmış o kadar çok anımız var ki. Bunlardan biri de Sezen Aksu'yla tanışmamızdır. Bir gece Taksim'de müzik yaptığımız Barometre'de programımız sona ermişti. Enstrümanlarımızı kılıflarına koyduk, eve dönme zamanıydı. O sırada lokal yetkilisi yanımıza gelip, "Sezen Aksu yan taraftaki çiçek barda doğum gününü kutluyor. Şu anda orada canlı müzik yokmuş. Siz gitmek ister misiniz?" diye sordu. Keyifle kabul ettik tabii ki. Oraya gittiğimizde çoğunluğunu tanınmış sanatçıların oluşturduğu büyük bir misafir grubu vardı. Vakit epey geç olduğu için hemen enstrümanlarımızı ve ses düzenini ayarlayıp müziğe başladık. Masalarda oturanlar arasında Garo Mafyan ve Levent Yüksel de vardı. Atilla Özdemiroğlu kemanıyla sahneye gelip bize katıldı, birlikte çaldık. İlerleyen dakikalarda Sezen Aksu da sahneye çıktı. Onunla ikinci bağrı seslendirdik. Bizim için çok hoş, unutulmayacak bir anı oldu. Görmezlerden oluşan çok sesli koro kuruyoruz. Sayfa 60. Müzikle geçen zamanlarımızda anlamlı bulduğumuz çalışmaların başında 1994 Ağustos'unda Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi bünyesinde kurduğumuz çok sesli koro faaliyeti gelir. Yıllar önce bir arkadaşımız bize Doğu Alman Körler Korosu'nun müzik kayıtlarının olduğu bir kaset armağan etmişti. Çok etkilenmiştik. Daha o yıllarda ileride böyle bir çalışma yapmak aklımıza girmişti. Altı Nokta Körler Derneği'ndeki ortamın uygunluğunu görünce oradaki arkadaşlara bir koro oluşturma fikrini açtık. Konservatuvarda şan eğitimi görmüştük. Üniversite korosundan gelen deneyimlerimiz de vardı. Dolayısıyla altyapımız hazırdı. Görme engellilerden kurulu bir polifonik çok sesli koro oluşturmak aynı zamanda Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirmek demekti. Doğu Alman topluluğundan başka dünyada da bu tip bir koronun örneği yok gibiydi. Körlerin oluşturacağı çok sesli koronun konserlerde topluma vereceği mesaj da çok anlamlı ve etkili olacaktı. Koro fikrimiz dernekte heyecan yarattı. Birkaç arkadaşın katılımıyla hemen çalışmalara başladık. Önce iki sesli, sonra üç sesli şarkılar derken koro tam anlamıyla polifonik müzik icra eden dört sesli akapella bir topluluk haline geldi. Akapella, bir koronun hiç enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapmasını ifade eder. Bizim yönetimimizde uzun yıllar çalışmalarını sürdüren koro 60'tan fazla etkinlikte yer aldı. Açıklamalı konserler gerçekleştirdi, televizyon programlarına katıldı. Düzenlenen ulusal ve uluslararası koro festivallerinde sayısız ödüller kazandı. Bu koro kuruluşundan beri yaz tatilleri hariç her hafta en az bir defa toplanıyor ve prova yapıyor. 8. yıl sonunda biz diğer çalışmalarımızın yoğunluğu nedeniyle baştan beri yürüttüğümüz koro şefliği görevini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Onur Yılmaz'a devrettik. Onur Yılmaz bu topluluğun koristlerinden biridir ve çok yetenekli bir müzisyendir. Bisalin bu koronun koordinatörlüğünü sürdürüyor, aynı zamanda bas grubu içinde yer alıyoruz. Koro zaman içinde gören üyeleri de açıldı. Böylece gören görmeyen birlikteliğinin güzel bir örneği oldu. Biz bu koronun hep yaşamasını istiyoruz. Bu konuda genç şefimize destek olmaya gayret ediyoruz. Onur Yılmaz da hiç görmemesine karşın kabartma notaya ve müziğe olan hakimiyeti sayesinde koroyu gittikçe daha zor eserlerle tanıştırıyor ve çıtayı yükseltiyor. Halen Odeon Oda Korosu adıyla çalışmalarını sürdüren topluluk, şefi görme engelli dünyadaki sayılı korolardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Görmeden orkestra yönetmek, sayfa 61. Burada görmeyen bir şefin yine görme engelli bir koroya nasıl olup da şeflik yapabildiği ilginç gelebilir. Normal koşullarda koro ya da orkestra şefiyle elemanları arasında sıkı bir görsel iletişim vardır. Herkes şefin el kol hareketlerini ve mimiklerini takip eder. Seslendirilen müzik eserinin ritmi, sesteki alçalıp yükselmeler, yavaşlayıp hızlanmalar ve finaldeki birliktelik şefin görsel komutlarına uyularak gerçekleştirilir. Şimdi koşulları değiştirelim. Şefimiz görme engelli olsun, koroysa görsün. Bu takdirde önemli bir farklılık olmaz. Şef gerçekten ustaysa, yönettiği eserin inceliklerine hakimse, vereceği komutları gören müzisyenler kolayca algılayacağından eserin icrasında birliktelik sağlanabilir. Burada önemli olan şefin koroyu görmesinden çok koronun şefi görmesidir. Şimdi koşulları biraz daha değiştirelim. Hem şefin hem de yönettiği müzisyen topluluğun görme engelli olduğunu düşünelim. Bizdeki gibi. Bu durumda koşullar gerçekten bir hayli farklıdır. Şef ve diğer müzisyenler birbirlerini göremedikleri için beraberliği sağlamak oldukça zordur. Hele karşınızda çok sesli bir koro varsa işiniz daha da güçtür. Şefin el ve vücut hareketleri ya da bageti hiçbir işe yaramaz. Yepyeni ve özel teknikler kullanmak gerekir. Ben Selim, 8 yıl boyunca görmeyenlerden kurulu bir koroyu yönetirken bu konuda epeyce deneyim sahibi oldum. Kendimce yöntemler geliştirdim. Bu tekniklerin özünde koro elemanlarıyla aramda dinleyicilerin fark edemeyecekleri bir frekansta ses iletişimi kurmak vardı. Bir esere başlarken genellikle elimdeki mandolinle ancak koro elemanlarının duyabileceği bir ses veriyordum. Bagetin yerini mandolinim almıştı. Girişteki tempoyu ise fısıltı halinde söyleyeceğim 1-2-3 ya da 3-4 komutu belirliyordu. Müzik devam ederken koroyla zaman zaman konuşup onları motive ediyordum. Nüans denilen ses iniş çıkışlarını el hareketleri yerine sesli uyarılarla duyuruyordum. O sırada seyirciye sırtım dönük olduğu için bu ses verişimi onlar fark etmiyordu. Müziğin durakladığı yerlerde koro elemanlarının duyacağı şekilde bir nefes alınca onlar da büyük bir düzen içinde yeniden müziğe başlıyordu. Bu boyutta onlarla aramda çok özel bir birliktelik duygusu oluşmuştu. Ancak bu kolay gerçekleşmedi tabii ki. Yıllarca yaptığımız yoğun çalışma ve provalar sonucunda kazanıldı. Müziğin öyle yerleri vardır ki notaya, sayıya ya da bir kurala bağlı kalamazsınız, yorum yaparsınız. İşte oralarda 20 kişilik körler korosu görmeyen şefiyle tek bir yürek olur ve birlikte atmaya başlar. Koromuz bu konuda izleyenleri şaşırtacak ölçüde başarılıdır. Ankara'da katıldığımız 1996 Türkiye Korolar Şenliği'nde topluluğumuz Ritmik Uyum Başarı Ödülünü kazanmıştı. Bu konserden sonra Fazıl Say'ın babası, müzik eleştirmeni Ahmet Say, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde koromuzun uyumunu öven bir yazı yazmıştı ki bu yorum bizim için çok değerlidir. 6. Körler Derneği Marşı, sayfa 63. Koro çalışmasını yürütürken Kerim bir dernek marşı besteledi. Bu marş bizim yönetimimizdeki koro tarafından seslendirilerek kayda alındı. Dernek kongresinde tüm şubelerden gelen delegelerin oluşturduğu genel kurul tarafından onaylanan ve 6. Körler Derneği marşı olarak tescil edilen marş, derneğin toplantılarında üyeler tarafından coşkuyla seslendiriliyor. Ayrıca 6. Noktanın Sesi adlı kaset derginin jenerik müzikleri arasında da yer alıyor. 6. Noktanın Sesi aynı adlı derneğin 200. sayısını aşmış aylık kaset dergisi ve yayın organıdır. Zaman zaman bizim makalelerimiz de bu dergide yayınlanıyor. Dergi, gönderilen makale ve haberlerin görevli spikerler tarafından seslendirilmesiyle oluşturuluyor.
Biz altı noktalıyız, istismar düşmanımız, köylere onurlu yaşam bizim ilk amacımız.
Satranç tutkusu. Çocukluk yıllarımızda en sevdiğimiz aile ziyaretleri yaşamımızda önemli yeri olan annemin teyzesinin evine yaptıklarımızdı. Büyük teyzemiz Saniye Hanım'dan her zaman bir büyük anne, eşi Hilmi Bey'den de büyük baba sevgisi gördük. Özellikle yaz tatillerimizde Bakırköy'de bizim eve çok yakın oturmalarına karşın onlara yatıya giderdik. Orada kalmaktan hoşlanırdık. Saniye teyze bize en sevdiğimiz yemekleri yapardı. Kızları Sencer abla diş hekimiydi. Onunla zaman geçirmeye, tavla ve iskambil oynamaya bayılırdık. Fakat her şey bir yana, bu evde yaşamımızı etkileyecek ve zamanla vazgeçilmez bir tutkuya dönüşecek başka bir şey daha vardı: satranç. Bize neredeyse bütün oyunları unutturacak kadar sevecektik satranç oynamayı. Hilmi dede gençlik yıllarından bu yana satranca meraklıydı ve evde el yapımı ahşap bir satranç takımı vardı. Satranç benim ilgimi Selim'den daha fazla çekmişti. Satrancı keşfetmek, girdiğim mücadeleden galip çıkmak beni keyiflendiriyordu. Çocuk oyununun dışına çıkmak istiyordum. Bunda da rehberim kuşkusuz Hilmi dede olacaktı. 14 yaşına gelince yine bir yaz tatilinde Hilmi dede ikimizi karşısına oturttu ve bize satranç oynamayı öğretti. Taşların dizilmesini, hareketlerini, hamleleri. Önce kendi aramızda bir iki oyun oynadık. Sonra bizimle ayrı ayrı maçlar yaptı. Bizimle oynamaktan büyük keyif aldığı belliydi. İnsan oynadığı tüm maçları kazanırsa nasıl keyifli olmaz ki? Ne yapsak partiyi kurtarmaya yetmiyor, şahı ortaya çekip evire çevire dolaştırdıktan sonra bizi bir güzel mat ediyordu. Hilmi dede emekli albaydı. Askerlik mesleğini tarih öğretmeni olarak yapmıştı. Bilime, kitaba ve eğitime önem verirdi. Kızı Sencer abla ile birlikte bizim yaşamımızda her zaman özel bir yerleri oldu. Hilmi dede bir gün bize Jose Raul Capablanca tarafından yazılmış Satrancın Esasları adlı bir kitap hediye etti. O yıllarda benim gözlerim Selim'e nazaran biraz daha iyi görebildiği için bulduğumuz her boş zamanda bu kitabı okudum kendime ve Selim'e. Çalışma masamızın yeri her zaman aydınlığa göre ayarlanırdı. Yazın ışığın kuvvetli olduğu bir pencere önü, kışın floresan lambasının altı. Satranç takımımız artık hep masanın üzerindeydi. Ben kitaptaki usta oyunlarını okurken Selim de satranç tahtasında uygulama yapıyordu. Böylelikle 6 ay geçti. Kitabı yuttuk adeta. Defalarca baştan aldık, tekrar ettik. Yapımız gereği hep bilimsel yöntemlerle çalışmayı sevdiğimiz için en ince ayrıntıları bile kaçırmamaya özen gösterdik. Tabii bu arada Hilmi dede ile hiç maç yapmadık. Sonunda kendimizi hazır hissedince karşısına çıktık. Hilmi dede bizimle satranca başladıktan sonra anladı ki rakipleri artık kolay yutulur lokma olmaktan çıkmış, güçlenmişti. Kahramanca savunuyorduk şahımızı, üstüne üstlük iyi hamlelerle saldırıya geçiyorduk. Parti bir hayli uzun sürdü, heyecandan ellerimiz buz kesmişti. Büyük bir mücadeleden sonra sevgili dedemize karşı ilk zaferimizi kazandık. Bu bizim için çok değerliydi. Yenildiği halde bu sonuca sevinen rakibimiz bizi kucaklayıp öptü ve kendine yeni bir görev edindi. O günden başlayarak aralıksız 9 yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde Nevzat Süer tarafından hazırlanan satranç yazılarını kesip bize getirecekti. Küçük puntoyla dizilmiş bu yazıları bazen annemize, bazen de arkadaşlarımıza okutarak çalıştık ve kendimizi geliştirdik. Süer'in ölümüyle bu yazıların bize gelişi sona erdi. Nevzat Süer bizim için sadece bir satranç köşesi yazarı değildi. O, Hilmi dededen sonra ilk gerçek satranç hocamızdı. Sadece bizim mi? Ülkemizde satrançla kenardan köşeden ilgilenmiş herkes için bir örnekti. Satranç olimpiyatlarında ve turnuvalarda Türkiye'yi defalarca temsil etmişti. Cumhuriyet Gazetesi'nde vefatına kadar aralıksız sürdürdüğü satranç köşesi ve kendi adıyla yayınladığı Süer Satranç Dergisi aracılığıyla satranç camiamızın sonradan yetişen birçok ustasına o yol gösterdi. Onunla ilgili özel bir anımızı burada paylaşmak isterim. 15 yaşlarındaydık. Aramızda oynadığımız bir partinin hamlelerini mektupla Nevzat Hoca'ya gönderdik. Sadece birer satranç heveslisiydik. Nevzat Bey bizi elbette hiç tanımıyordu. Mektubu bırakın cevaplamasını okuyup okumayacağından bile emin değildik. Amacımız sadece saygı duyduğumuz, örnek aldığımız bir ustaya kendimizi tanıtmak, satrancımızı geliştirmek istiyoruz mesajını vermekti. Çok geçmeden Nevzat Süer'den mektup geldi. Bizi satrancı olan ilgimizden dolayı kutluyor, çalışmalarımızın devamını diliyordu. Gönderdiğimiz oyunun hamlelerini büyük bir dikkatle analiz etmiş, hatalarımızı nazik bir üslupla göstermişti. Bu mektubun satranç hayatımızda çok özel yeri vardır. O yüreklendirici satırlar bizim satranca daha bilinçli yaklaşmamızı sağlamış, ilgimizi artırmıştı. Satranca olan sevgimiz kısa zamanda onu müzik kadar bağlandığımız bir uğraşı haline getirdi. Bugün görme engelliler milli takımı oyuncularıyız. Önümüzde tahta ve taşlar olmadan kafadan körleme satranç oynayabiliyoruz. Dipnot: Eski zamanlarda çölde deve üzerinde giden, satranç tahtası ve taşları olmayan Arap satranç ustaları hafızalarından satranç oynarlardı ve buna körleme satranç denirdi. Dipnotun sonu. Otobüste giderken ya da yolda yürürken taşlara dokunmadan zihinden satranç problemlerini çözebiliyoruz. Bütün bunlarda Nevzat Hoca'nın da emeği vardır. Satranç dostumuz Münim Bey, sayfa 66. Satranç bizim yaşamımızda çok güzel kapılar açtı, çok güzel insanları tanıma şansı verdi. Münim Bey de bu özel insanlar arasındadır. Lise yıllarıydı. Kerim ve sınıf arkadaşımız Derya ile birlikte Bakırköy Spor Kulübü'nün çay bahçesine oturmuş satranç oynuyorduk. 1980 yazının son günleriydi. Sonbahar kendini hissettirmeye başlamıştı. Hafif bir rüzgar usulca esiyordu. Bu havaları oldum olası severim. Böyle zamanlarda birçok şey gibi satranç oynamak da daha bir güzel gelir insana. Çaylarımızı içip sohbet ederken bir yandan da keyifli keyifli satranç oynuyorduk. Öylesine kaptırmıştık ki kendimizi yaşlı bir amcanın yanımıza sokulup bizi izlediğini fark etmedik bile. Beyefendi oğullarım, ben de satrancı severim, oyununuzu seyredebilir miyim diye söze girdi. Böyle bir nezakete nasıl hayır denebilir ki? Elbette masamıza buyur ettik, maçımızı izledi, sonra kendisiyle de birer parti satranç oynadık. Çok keskin bir zekası vardı, ayrıca çok düzgün konuşuyordu, tam İstanbul Türkçesi. Onu dinlemek bile başlı başına büyük bir zevkti. Kelimeler ağzından döküldükçe insanın içinde bir hoşluk ve ferahlık oluşuyordu. Bu 80 yaşlarında zamanın belleğinden bir şey götüremediği beyefendiyle defalarca karşılaştık, satranç maçları yaptık, onun engin deneyimlerinden, güzel sohbetinden nasibimizi aldık. Öyle ki çay bahçesine geldiğimiz zaman onun gelmesini bekler olmuştuk. Yaşama dair unutulmaz anekdotlar aktarıyordu bize. Çok iyi olduğu satrancı onunla oynamak kadar zevkliydi anlattıklarını dinlemek. Kendisi hakkında fazla konuşmayan, tevazusu engin bir insandı. Eşi benzeri olmayan bir nezaketi vardı. Hani eskilerin münevver dedikleri, günümüzde aydın diye tanımlanan ender insanlardan biriydi Münim Bey. Zaman içinde yalnız yaşadığını, Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden biri olduğunu, çok iyi keman çaldığını öğrendik. Hatta bir gün elinde kemanıyla gelmiş, kendisi için çok değerli olduğunu anladığımız kemanını bana devretmişti. Hala Münim Bey'in kemanını kullanırım ve her elime alışımda onu saygıyla anarım. Ne yazık ki bu dostluk uzun sürmedi. Soyadını bile bilmediğimiz Münim Bey'in ölüm haberini duyduk ve onun anısını gönlümüzün bir köşesine alıp sakladık. Bize hayata ilişkin söylediği özlü sözleri, anlattıklarını not alıp günümüze aktarmayı düşünemediğimize, onunla başımızda kabak yerlerinin estiği dönemde karşılaşmış olduğumuza hala hayıflanırız. Görmeden satranç oynamak, sayfa 67. Satranca devam ediyorduk. Görme yetimiz iyice zayıflamıştı. Artık satranç oynarken zorlanıyorduk. Satranç takımını marangoza götürdük ve kabartmalı hale çevirttik. Koyu kareler kontrplakla yükseltilip beyaz karelerden ayrıldı. Siyah taşların tepelerine birer raptiye çakılarak dokunulduğunda beyazlardan ayırt edilmeleri sağlandı. Tahtadaki bütün karelerin ortalarına birer yuva açıldı. Tüm taşların altına da o yuvalara girecek biçimde çıkıntılar eklendi. Böylelikle taşlar karelere yerleştirildiğinde altlarındaki çıkıntılar bu yuvalara girecek ve taşlar sabitlenmiş olacaktı. Görmeyen oyuncu taşlara elleriyle dokunduğunda devrilmeleri ya da yer değiştirmeleri bu şekilde önleniyordu. Halen uluslararası turnuvalarda görme engellilerin kullandıkları takımlar bu esaslara göre üretilmiştir. gözlerimizin iyice bozulması nedeniyle hiç okuyamaz hale geldiğimiz satranç yayınları konusunda imdadımıza Braille kabartma alfabesiyle yazılmış İngilizce satranç kitapları yetişti. İlerleyen yıllarda devreye bilgisayar girecek ve internetin sınır tanımayan olanakları önümüze satrançla ilgili dokümanları yığacaktı. Üniversite yıllarında derslerin yoğunluğuna karşın satranca olan ilgimiz sürdü. Fakültede açılan satranç odasına devam ettik. O yılki satranç sunulmasında bir tercih yapmak zorunda kaldık. Okulu aksatmamak için daha iyi not tutan Selim derslere, ben de turnuvaya katılmaya karar verdik. Turnuvada 35 öğrenci yarıştı. Tüm rakiplerimi yenerek hukuk fakültesi şampiyonu oldum. Diğer oyuncuların hepsi görenlerdi. Bu turnuvaların devamı geldi. İstanbul Satranç Derneği'nde yapılan resmi yarışmalara katıldık. Güçlü rakiplerle oynamak çok hoşumuza gitmişti. Hele ülke çapında ünlü olanların bazılarını yenmek daha da hoştu.